Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi birkaç haftadır Eğitim Dünyası programında Nurettin Topçu ve Nurettin Topçu'nun marif davasını işliyoruz. Bu programı eğitimci, eğitim yöneticisi, yazar Sayın İdris Topçuoğlu Beyefendi ile birlikte götürdüğümüzü biliyorsunuz. İdris Topçuoğlu Beyefendi aynı zamanda İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'imizin değerli başkanıdır. Zaten İGEDER öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunmak için 2006 yılından bu tarafa canhıraş çalışıyor, yoğun bir çaba ve gayret gösteriyor. Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimle Maarif davasının en temel unsuru olan muallimle ilgili ciddi programlar organize ediyor. İşte biz de bugün Eğitim Dünyası programında Nurettin Topçu'ya göre muallimlik anlayışını, öğretmenlik anlayışını paylaşıyor, sohbet ediyor olacağız. Öncelikle programımızın konuğu, değerli misafirimiz İdris Topçuoğlu Beyefendi'ye programımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Bize bir fırsat sunduğunuz için Nurettin Topçu'yu anlatmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Evet,
bugün İGEDER'in asli vazifesini konuşuyoruz.
Eyvallah, evet.
Yani öğretmen. İGEDER'in tam konusu, muallimlik konusu. İyi bir öğretmen, adanmış öğretmen nasıl olur? Bunun için çaba sarf ediyorsunuz yıllardır.
Tabii.
Ve dernek başkanı olarak da bunu sürekli gündemde Eyvallah. Tutuyorsunuz. Bugün belki işin can damarından konuşacağız.
Çünkü hocam siz de çok iyi biliyorsunuz. Hiçbir eğitim sisteminin kalitesi öğretmenin kalitesini geçemiyor. Evet. İstediğiniz modern sistemleri, modern binaları ortaya koyun. Eğer öğretmen yoksa içeride iyi ve nitelikli bir öğretmen, bunların hiçbiri bir anlam ifade etmiyor ki. Mahiriz ne diyor hocam? Siz bana iyi hocayı bulun diyor. İyi hocadan bahsedin. Ben size çadırda bile harika eğitim yaparım diye ifade ediyor. Dolayısıyla bizim tarihimize baktığımızda da Mahiriz, Nurettin Topçu, Celalettin Ökten, Fethi Gemuhluoğlu gibi insanların bugünkü modern sistemlerin yanından geçemeyecek kadar basit ortamlarda eğitim verdiklerini görüyoruz. Evet. Ama o ortamlarda her biri bir marka olan öğrenciler yetiştirebildiler. Evet. Çünkü kendileri bir markaydı. Yani kendileri bir marka öğretmendi. Ve şunu görüyoruz ki ne kadar yeni eğitim yöntem teknikleri gelişirse gelişsin, insan fıtratı rol model üzerine, rol model alma üzerine bir dönüşüm yapısına müsait. Dolayısıyla bu böyle olduğu için de gördüğünüz rol modeller çok önemli.
Çok önemli.
Çok kıymetli. Onun için onların gerçekten öğretmen alırken, hocam Osmanlı'da Saadettin Ökten'in kitabında okudum. Muallimler alınırken, imtihanlar yapılırken, atanırken ya da onu bulabiliriz. Hatta bir gün radyoda siz onu kullanırsınız programlarınızda. Ahlak eğitiminden sınav, karakter eğitiminden de sınav yapılıyorlar. Yani buna bakılıyormuş. Akademik birikimine bakmakla birlikte bu yönüne de bakarak atamaları gerçekleştiriliyormuş öğretmenlerin.
Yani karakterli
tabii,
bir öğretmen.
Tabii rol model olabilecek birisi mi? Hani hadis ravileri hadis rivayet ederken atını kandırarak şeker verdiğini söyleyen birinin rivayet ettiği hadisi almıyor ya. Öğretmen atarken de insanı bir karakter analizi yapıyorlar. Yani bu mesleğin insanı mı gerçekten diye böyle bir analiz yapıyorlar ve bundan sonra ataması gerçekleşmiş oluyor.
Ama işte çok önemli. Yani tabii. Atanmış öğretmen değil, adanmış öğretmenini bulabilmek için o kişilik özellikleri, tabii karakter hocam. Özellikleri aslında günümüzde çok önemli.
Tabii.
Belki bugün sınavla öğretmen almanın dezavantajı bu. Çünkü bilgisini ölçüyorsunuz ama onun kişilik özelliklerini ve karakterini ölçemiyorsunuz, değerlendiremiyorsunuz. Ahlakını, sabrını, fedakarlığını, samimiyetini, vatanseverlik duygusunu, inancını, rol model olma hususiyetini test edemediğiniz için sınıfa girdiğinde o tek başına akademik bilgi yetersiz oluyor.
Tabii.
Değil mi?
Kesinlikle. Hatta Nuri hocam meslekler bir okul olmuş değil mi yani, tarihte?
Tabii.
Bizim ahilik teşkilatı. Tabii. Baktığınızda sadece öğretmenlikle ilgili de değil bu baktığınızda. Her mesleğin belli adabı, erkanı, meslek erbabının bir ahlakı, tarihimizde bunlar var. İşte müşteriye nasıl davranılacak, pabucu dama altılmak şeyi malında hata olan bir esnafla ilgili kullanılan bir cezalandırma yöntemi. Dolayısıyla yani meslekler aslında tüm meslekler için de bu geçerli ama öğretmen mesleği hani bir buzdolabını alırsınız bozuk çıkar. Çok mesele değil yani madden bir zarar edersiniz. Evet. Ama öğretmenlik mesleği böyle değil yani öğretmenlik mesleğinde...
O nesli ifsad ediyor.
Tabii hatta Nurettin Topçu...
Geri dönüşümü olmuyor.
Tabii ki kesinlikle hocam Nurettin Topçu diyor ki 15 yıllık bütün gençlik devresi içinde öğretmenlere emanet ediliyor bu çocuklar.
Evet,
şimdi günümüzde kaç yıl mecbur eğitim var hocam? 12 yıl.
12 yıl.
12. Üniversite...
Artı okul öncesini say artık büyük bir çoğunluk.
2 yılda orada olsa evet, 14 yıl. Üniversiteyi de koysan 18.
18, minimum.
18 yıl biz bu çocuklarımızı öğretmenlere emanet ediyoruz.
Evet.
Ve hocam anne babalarından daha çok öğretmenler çocukları görüyor. Niye? Eve gelince çocuk akşam diyelim 5'te eve geldi. Anne baba 6'da 7'de sofraya oturdular. Hadi 1-2 saat sohbet. 9'da 10'da çocuklar uyuyor. Yani anne babasıyla nitelikli okul sezonunda vakit geçirme dönemi günde 2 saat ya da 3 saat. Ama okulda 8-9 saat vakit geçirdiklerini görüyoruz çocukların. Dolayısıyla Nurettin Topçu'nun bu bakış açısı çok mühim. 15 yıl diyor gençlik yıllarının en önemli dönemlerini bu çocuklar mekteplerde ve öğretmenlerle birlikte geçiriyorlar. Şimdi anne baba rol model olmadığında çocuğun ne olduğunu görüyoruz. Öğretmen de rol model değilse bu çocuklara kızmaya bizim hiç hakkımız,
hiç hakkımız yok.
O yani,
zaman anne baba ve okulun dışındaki unsurlar çocuklar için bir rol model oluyor. O
tabii.
Da istemedik davranışlara
tabii.
Veya ifsad gelmiş bir gençlik şikayetine doğru
tabii
gitmeye
hocam.
Başlıyor.
Tabii hocam.
Aile ve okul çok önemli.
Tabii.
Zaten siz de söylediniz ya bir öğretmenin mülakatında imtihanın dışında karakter
evet.
testinden geçiyor diyorsunuz ya.
Evet.
Nurettin Topçu da öğretmenliği bir karakter inşası
tabii.
olarak tanımlıyor zaten.
Evet.
Yani bir öğretmenin vazifesi nedir veya siz ne iş görürsünüz diye soranlar olursa onlara sevinçle içimiz taşarak bizim vazifemiz karakter yapmaktır. Şahsiyet inşa etmektir diye cevap veriyor.
Evet hocam.
Niye? Ama bunu karakterli bir öğretmen yapabilir.
Evet bunu kim yapabilir değil mi yani? Değil mi?
Yani tabii. Şimdi ben coğrafya öğretmek benim vazifem çok iyi bir coğrafya bilgisi öğretmek diyebilmek için evet coğrafya bilgisine sahip olmam lazım. Evet. Ama çok artık günümüzde evet. çok basit bir vizyon. Ulvi olmayan bir vizyon. Yani bunun bir ulviliği kalmadı. Yani çok evet. iyi bir coğrafya bilgisi
evet.
öğretiyor olmaktan övülmenin bir ulviliği yok.
Evet. Yani eskiden bu, ama bu bir şeydi değil mi? Yani çok iyi coğrafya bilen
evet,
birine gitmek.
Çünkü size muhtaçtı çocuk.
Evet.
Yani şimdi, coğrafya bilgisi okulda öğrenilirdi. Matematik bilgisi okulda
evet.
öğrenilirdi. İşte bunun dışında evde bir takım ansiklopedilere, kitaplara bakarsınız ama öğretmen olmazsa olmazdı. Ama evet. şimdi amaç bir öğretmenin amacı sadece sahip olduğu branş derslerindeki kazanımları sınıfta çok iyi öğretiyor olmak bir maharet olmaktan çıkmıştı.
Çıktı.
Yok
tabii.
abi. Yani şimdi buna çocuk, ihtiyaç yok çünkü.
Çocuk şu an o bilgiyi pek çok farklı kaynaktan alabiliyor.
İstediği derinlikte alabiliyor.
Ve daha basitleştirilerek kendi seviyesine indirgenerek
seviyeliğine veya
alabiliyor.
Merakını giderecek şekilde üst düzeyde de öğrenebilir.
Tabii ki.
Yani.
Dolayısıyla sizin şu an sadece bilgilerinizle çocukları kendinize bağlamanız, dersinize bağlamanız
mümkün
biraz
değil.
Daha zorlaştı.
Zorlaştı
yani. Çok zorlaştı.
Doğru. Yani dolayısıyla çok iyi ders anlatırdı demek artık bir meselesi
evet, evet.
değil. Yani çok iyi bir rol model öğretmen dedirtebiliyor muyuz?
Evet.
Ahlaklı bir öğretmen dedirtebiliyor
muyuz? Zaten hocam öyle olmuyor mu?
Evet.
Şimdi siz de okul yönetiyorsunuz. Biz de hasbelkader okul yönetiyoruz. Yani çocuk hocayı sevdiğinde...
Evet.
Dersi seviyor değil mi hocam?
Değil mi? Evet,
aslında
aynen.
bu böyle değil mi yani?
Aynen öyle.
Çocuk hocayı sevince dersi seviyor. Peki çocuk hangi hocayı sever hocam? Kimi sever çocuk?
Şefkatiyle, merhametiyle kalbine dokunduğu öğretmenini sever.
Tabii.
Yaklaşım.
Kesin.
Abi iletişimi iyi olan öğretmeni
evet,
sever.
İletişimi iyi olan öğretmeni.
Onu anlayabilen öğretmeni
evet.
sever.
Hayran olacağı bir
aynen
karakteri
evet.
olursa sever. Değil
evet,
mi hocam?
Evet,
kim hangi iyi, öğretmenlerimizi tabii, seviyor?
Tabii.
Ben mesela sınıf öğretmenimi hep anlatıyorum. Melek
veya zor anında onu yanında hissettiği
evet.
öğretmenini seviyor. Bunu hiç unutamaz.
Bunların hepsi bir karakter
tabii,
işte hocam.
Tabii. Liderlik, fedakarlık, sabır.
Tabii hocam.
İşte merhamet burada devreye giriyor.
Evet hocam ben yıllar önce bir kitapta okumuştum.
Evet.
Diyor ki liderlik arızalarının çoğu karakter arızasıdır. Öğretmen de 30 tane çocuğun lideri.
Evet.
Aslında karakter güçlüyse... Güçlü öğretmenlik için çok önemli bir seviye bu.
Bir düşünürden okumuştum. Bir sınıfı yöneten öğretmen dünya yönetir diyor.
Evet, evet. Yani
aslında bir ciddi bir liderlik becerisi var.
Kesinlikle
orada.
Tabii.
Çünkü farklı farklı özellikteki çocukları bir araya getirebilmek, onları yönetebilmek, onları hayat insanı yapabilmek Tabii. Ciddi bir organizasyon ki bir sınıfı yönetebilen öğretmen dünyayı yönetir. Ama tabii günümüzdeki sınıf yönetiminden kastetmiyoruz. İşte bilgi otur sus oğlum konuşma etme dediği işte öğrencinin konuşmadığı bir sınıf yönetiminden bahsetmiyoruz tabii.
Eyvallah.
Dolayısıyla gerçekten muallim çok önemli. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi dünyanın en kaliteli okulu, işte en duvar boyası güzel, atölyesi güzel, fiziki yapısı çok güzel, artık mimaride yetişemediğimiz güzelliklere sahip olabilir okullar. Ama bununla birlikte iyi bir kadroya, iyi bir öğretmene sahipse, işte biraz önce ifade ettiğimiz ahlaki erdeme sahip, vicdanlı öğretmene sahipse bir okul, o zaman o okul güçlü bir okuldur, etkili bir okuldur. Yani burada asli unsur kesinlikle öğretmen, muallimlik.
Tabii, kesinlikle.
Yani Nurettin Topçu da yıllardır zaten bunu vermeye çalışmış ama yaşantısıyla vermiş değil mi?
Tabii yaşantısıyla vermiş. Şeyi de unutmayalım. Şimdi biz öğretmen öğretmen derken öğretmene bir mesuliyet yüklemek ve bu kadar büyük bir yükün altında öğretmeni ezmek gibi bir hataya da düşmemek lazım.
Evet.
Yani öğretmeninin böyle olmasını isteyen bir toplum, öğretmeninin böyle olmasının zeminini de hazırlaması gerekiyor.
Doğru.
Yani Fatih Sultan Mehmet'in babası Fatih'in hocasına nasıl davrandıysa, nasıl hürmet ettiyse veyahut da tarihimizde bunlarla ilgili bolca örnekler var. Hocaya hürmet oradan Ali Kuşçu'yu Fatih getirirken Coşkun Yılmaz Hoca'dan dinledim. Diyor ki geldiği her ilde özel bir törenle karşılandı yol boyunca İstanbul'a gelirken ve geldiği kilometre boyunca da kilometre sayısınca da altın hediye etti ona Fatih Sultan Mehmet.
Verdi değil mi?
Tabii ki şimdi bizim böyle imkanlarımız, böyle gücümüz yok ama toplum öğretmenine değer vermesi gerekiyor. Bugün öğretmende bir sıkıntı varsa toplumda bir sıkıntı var. Bu bunun göstergesi. Evet. Yoksa hiçbir öğretmeni tek başına bizim...
Yani öğretmenin güçlü olmasını istiyorsak aile de öğretmeni güçlü kılacak dili kullanmalı ve desteklemeli.
Çocuğunun yanında öğretmeniyle ileri geri konuşan, tabii. Öğretmenini suçlayan, çocuğun yanında öğretmenin olmadığı ortamda, öğretmenin gıyabında öğretmene hürmetsiz ifadeler kullanan bir toplum olursak, bu toplumda öğretmenlik hiçbir zaman kıymetli olmayacaktır. Evet. Öğretmenler de kendini kıymetli hissetmeyecektir. Değerli hissetmeyecektir.
Evet.
Öğretmene kendini değerli hissettirecek bir muameleyi, sadece ekonomik anlamda bunu söylemiyorum, bilişsel anlamda da söylüyorum. Yani siz ülkenizin her yerine her şey bir öğretmenle başlar diye dağa taşa toprağa kazımazsanız bu ülkedeki idealist çocuklar öğretmen olmaz.
Aynen.
Yani öğretmene bu anlamda değer vermeyen bir toplumun şikayet etme hakkının asla olduğunu düşünmüyorum.
O değeri işte bir öğretmen, bir mülki amirin odasına gittiğinde valinin tutunma tarzı, kaymakamın tutunma tarzı, basın mensubunun tutunma tarzı, bir öğretmen gördüğünde ona yaklaşım tarzı, evde anne babanın tutunma tarzı öğretmeni yüceltir.
Tabii.
Bu yücelen öğretmen de ister istemez ona göre rol ve modelini uygulamaya başlar.
Tabii.
Yani aslında tavuk yumurta, yumurta tavuk meselesi.
Kesinlikle.
Yani karşılıklı bir iletişim ve ilişki gerektiriyor burada.
Evet.
Şüphesiz öğretmenlerimiz rol model olmalı ama toplum da öğretmeni yüceltecek tutum ve davranış içerisinde olmalı. Basınından tutun aileye kadar herkes buna dikkat etmeli.
Tabii.
Yani eğitim müesseseleri rastgele eleştirilen bir kurum olmaktan çıkmalı. Öğretmeni eleştirirken veya bu cami imamlarını da eleştirirken, toplumun bir takım kanaat önderlerini eleştirirken herkesin çok dikkatli oluyor olması gerekiyor.
Tabii.
Bunlar yıprandığı zaman, müesseseler yıprandığında, çocuklar için anlamsız hale geldiğinde, bu kavram boşaltıldığında o zaman okul biter.
Tabii ki.
O zaman eğitim biter.
Tabii ki.
O zaman
tabii
toplum alçalmaya başlar.
Burada topluma evet. söyleyeceğimiz söz bu. Öğretmene dönüp baktığımızda, öğretmene söyleyeceğimiz söz de velev ki sen yeterince kadrinin kıymetinin bilinmediğini düşündüğüm bir toplumda öğretmenlik yapıyor olsam bile sonuçta bu dışsal etkiyi pozitife dönüştürecek olan da sensin. Öğretmen de bunu bilmeli.
Evet.
Yani bu toplumun böyle bir problemi varsa sen de bu akıma kendini kaptırıp zaten bize kıymet vermiyorlar, zaten bu toplumda yeterince değer görmüyoruz diye işini kötü yapamazsın.
Kötü yapamazsın.
Yani kesinlikle. Hani çok güzel bir söz var ya, işiniz maaşınızın değil karakterinizin karşılığıdır.
Aynen.
Ben bunu çok seviyorum. Ekonomik olarak da kullanmıyorum bunu. Gerçekten bir insanın işi, yani Tapduk Emre dergaha, Tapduk Emre'nin dergahına Yunus Emre hiç eğri odun sokmamış. Hocası soruyor, hiç mi eğri odun yoktu evladım diyor. Vardı ama diyor sizin dergahınıza eğrisi yakışmaz. Aslında orada evet. Yunus Emre dergaha eğri odun sokmayarak kalbine de eğri düşünceyi, zihnine de eğri fikri sokmama eğitimi alıyordu. Yani dolayısıyla biz hani yaptığımız iş şartlar ne olursa olsun. Yani Yunus Emre'nin dergahta yaptığı o işi bilen mi vardı, duyan mı vardı, ya, gören mi vardı, bir karşılık veren mi vardı? Ama bak bunu biz kaç yüzyıl sonra hala bunu bir örnek olarak yaşatıyoruz. Yani yaptığınız işte çevreniz, ortamınız yeterince desteği, ilgiyi, alakayı göremeyebilirsiniz. Ama sizin karakterinizin karşılığıdır o iş. Evet. Ve siz işte Mahir Hoca, Nurettin Topçu, niye anlatıyoruz Nurettin Topçu'yu? Nurettin Topçu'nun değeri mi bilinmiş? Hocam direkt Denizli sürgünü var, İzmir sürgünü var, İstanbul içinde sürgünleri var. Tabii. Görevden almaya çalışıyorlar.
Üniversiteye bile hoca olarak konulmamış.
Üniversiteye hoca olarak koyulmuyor. Kendisinden çok daha Fransa'da başarılı olmayıp da ülkeye dönen tipler üniversitede hoca oluyor. Bu Türkiye'de birinci olmasına rağmen, Fransa'da birincilikle yapmasına rağmen atanmıyor. Ne yapıyor Nurettin Topçu? Ya bunlar benim kıymetimi bilmedi. Ben de protesto ediyorum kardeşim. Dersleri verimli yapmıyorum. Veyahut da hazırlanmıyor. Böyle bir eyleme girmedi.
Yani yaşadığı hayal kırıklığı,
evet,
ulvi vazifesini yapmasına engel olmadı. Aksine daha da kamçıladı.
Kesinlikle.
Yani öğretmenlik mesleği bir askerin cephede düşmana karşı vatanı koruması gibi abi.
Evet.
Nasıl cephede bekleyen bir asker, onun sıkıntıları yok mu?
Var.
Ekonomik sıkıntıları var. Ailesinden uzakta, çocuğundan uzakta. Tabii,
can riski var.
Ve can riski var.
Evet.
Ama ona rağmen o mesleği seçmişse, askerlik görevini seçmişse o cephede düşmana karşı vatanımızın sınırlarını, hudutlarını koruyor. Ve bunun için canını feda etmekten vazgeçmiyor.
Geçmiyor.
Şehit oluyor, evet, değil mi? Aslında eğitimde de cephede olanlar öğretmenler. Tabii ki yılgınlıklar olacak, bıkkınlıklar olacak. Bazen bizi anlamayanlar olacak, engel çıkartanlar olacak. Meslekte değersizleştirildiğimizi söyleyenler olacak, şu olacak, bu olacak. Biz birkaç tane çocuğa dokunabildiğimizi, onun kaderini değiştirebildiğimizi bizim için o büyük bir kazanç zaten.
Kesinlikle.
Hayır, Nurettin Topçu'nun da bakışı bu. Onun zamanında çocukların hepsi Nurettin Topçu'yu böyle ağzı açık mı dinliyordu acaba?
Tabii.
Her dönemin çocuklarında bu sıkıntı var. O dönemde de Nurettin Topçu'nun döneminde de öğretmene, bürokratın bakışta nasıl olduğunu Nurettin, evet, Topçu'ya muameleden görüyoruz.
Evet, evet, evet.
Yani
evet,
vatanına dönüyor.
Evet.
Birincilikle doktorasını tamamlıyor. Vatanına dönüyor. Üniversitesine hizmet etmek için, ülkesine hizmet etmek için. Ama zamanın bürokratları ona öyle bir engel çıkarıyor ki. O dönemin toplumu sahip çıkmıyor, basını sahip çıkmıyor. Ama birkaç gönüllü arkadaşa birlikte kendi gönlünü diri tuttuğu için,
tabii,
mücadeleye devam ediyor.
Tabii. Zaten evet, Nurettin Topçu'ya göre okul, sınıf, eğitim, mektep diyorsunuz ya hocam. Evet. Mektep sadece okul değil. İki tane insanın bir araya gelip gönülden alışverişin başladığı her yer mekteptir diyor Nurettin Topçu. Dolayısıyla yani siz milli eğitimde ya da toplumda bir karşılık göremeyebilirsiniz. Karşılık görebileceğiniz, karşılık görme iradenizden vazgeçmemeniz gerekiyor. Bunu vazgeçmediğinizde yaratıyorsunuz. Nurettin Topçu evini okul yapıyor. Mahiriz evini okul yapıyor.
Evet.
Nurettin Topçu Çamlıca tepesindeki çınarların, çam ağaçlarının altına okul yapıyor. Nurettin Topçu Beykoz şehrine okul yapıyor. Sarıyer'e okul, tabii, yapıyor.
Okul dediği dört duvarla sınırlı değil.
Sınırlı bir yer değil. Zaten bugün eğitimciler de bize hep bunu anlatıyorlar. Bunu yani o farklı öğrenme, evet, uzamlarında, evet, evet, derin öğrenme yapın derken çocuklarınızı kütüphanelere götürün, bahçelere götürün, laboratuvarlara, müzelere, şuraya buraya götürün ki öğrendiklerinizi daha içselleştirmelerini sağlayın diyorlar. Bu insanlar bunu yapıyorlar. Dolayısıyla öğretmen de burada aman ya canım benim kıymetimi bilmiyorlar deyip kahretmemeli. Çünkü öğretmenlik mesleğinde eğitimcilerin şunu kafaya koyması lazım. Biz yaptığımız sınıfımızdaki, ben okulumdaki 1500 öğrenciyle, bir öğretmen sınıftaki 40 öğrencisiyle 10 yıl sonrasını inşa etmiyor hocam. Bunu çok iyi bellemesi lazım. 100 yıl sonrasını inşa ediyor.
Evet.
Çin atasözü ne diyor hocam? 100 yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. Ve şu söz benim çok hoşuma gider. Hani çocuklara anlatırız ya, bugünkü ufak fedakarlıklarınız ileride çok büyük meyveler verecek. Bunu anlatmak için bir örnek veririz. Deriz ki bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu bir milletin kaderini değiştirir diye örnek veririz. Ben bunu çok önemsiyorum. Biz yaptığımız her şeyi, şu an şu radyo programını, buradan okula gideceğim oradaki programımı, haftaki programların hepsini hocam bir çivi olarak görüyorum,
evet,
ben.
Evet. Küçük bir gayret,
evet,
bir adım.
Ama bu çivi, evet, bir nalı kurtaracak.
Tabii, tabii.
Bir nal bir atı kurtaracak. Ben buna inanıyorum. Biz hep böyle şu an yapıyorum, en sonu hayal ediyoruz. İşte bir, evet, ordu bir memleketi kurtarır. Nal, çivi nereye gitti? Biz hemen orasında olmak istiyoruz işin. Ya bu mümkün değil. Sen, evet, hepimiz biz, ben bir çivi olup bir nalı kurtarabilir miyim? Buna bakmamız, buna motive olmamız gerekiyor. Öğretmen de buna motive olması gerekiyor.
Nurettin Topçu'nun yaşamından da aslında çok güzel bir örnek var. Evet. Siz de bunu almışsınız. Milletvekilliği teklif edildiğinde bile milletvekilliğini reddediyor.
Evet.
Niye? 10 tane ahlaklı öğrenci yetiştirirsem bu benim için kafidir diyor. Ama kendi yetiştirdiği öğrenciler milletvekili olurken kendisine o kadar güveni var ki, rol model olma noktasında öğretmenlik mesleğini o kadar içselleştirmiş ki, benim için 10 tane ahlaklı öğrenci yetiştirmek milletvekilinin daha evladır.
Evet. Evet, evet, evet, evet.
Yani o kadar
hocası, değil mi? Tabii. Hatta Nurettin Topçu'nun buyurduğunuz gibi vazgeçme noktasına geldiği zamanlarda oluyor meslekten.
Evet.
Hocası diyor ki, sen diyor her sene 10 öğrenci yetiştireceksin. Hiçbir yere gidemezsin. Mesleği de bırakamazsın diyor. Yani, evet, milletvekilliğini, evet, reddettiği gibi,
evet,
zaman zaman meslekteki bunalımlardan, sıkıntılardan dolayı vazgeçme noktasına geliyor hocam. Orada da hocası, senin vazifen diyor her yıl 10 tane ahlaklı öğrenci yetiştirmektir. Hiçbir yere gidemezsin. Bu mesleği devam ettireceksin diyor.
Bunu okurken, size söylerken, Grigori Petrov'un
Hidali
Öğretmen kitabı var. Küçücük, incecik. Orada bir akademisyen profesör Rusya Üniversitesi'nden kendi köyüne dönüyor. Küçük yaştaki zeki çocuklarla hocalık yapıp onları temel bilimlere yönlendiriyor. Ve Rusya'nın temel bilimlerde inkişafını da o hocanın gayretine bağlıyorlar.
Eyvallah. Evet.
Şimdi,
evet,
Nurettin,
evet,
Topçu'ya sadece milletvekili değil, işte üniversitede hocalık artık belli bir zaman sonra kıymeti bilinince 60'lara doğru hocalık teklif ediliyor, reddediyor.
Evet.
İlahiyat Fakültesi'nde bir hocalık yaptı.
Evet. Evet.
Lise çağındaki çocuklarla, gençlerle birlikte onların kalbine dokunmayı üniversitede hocalık yapmaktan daha evla buluyor.
Evet, Ankara'da ve Erzurum'da üniversitelerde, evet, görev teklif ediliyor buyurduğunuz gibi. Ve oralara gitmeyi reddedip milli eğitimdeki görevine devam ediyor.
Neden? Çünkü biliyor ki o da şahsiyet inşası, ki vizyon cümlesi çok önemli. Benim vazifem karakter yapmaktır, şahsiyet inşa etmektir diyor ya. Şimdi bu cümleyi şiar edilmiş bir dava insanı için şahsiyet gelişimi hangi yaşta olur abi? Karakter inşası ne zaman olur? Tabii akademisyen ifade ettiği gibi, eğitim bilimcilerin söylediği gibi 14 yaşına kadar.
Evet.
Maksimum 16 yaşına kadar. Yani 16 yaşından sonra üniversiteye girmiş bir kişiyi çok fazla değiştiremezsin.
Evet.
Karakter inşa edemezsin. Şahsiyetini dokunamazsın.
Üniversite bunun
ama
için çok geç.
Ama ortaokul ve lise çocukları için şahsiyeti inşa etmek, ona kalbini ve ruhunu yormak bakımından, yani,
tabii,
beynini ve kalbini yormak açısından çok kıymetli zaman dilimleri.
Kesinlikle.
Değil mi?
Hocam, bunların hepsi gerçekten, evet, çok mühim ve Nurettin Topçu burada diyor ki, değerli hocam, bugün diyor, şimdi biz öğretmenin kıymeti, toplumun öğretmene vermesi değer, öğretmenin kendine vermesi değer açısından konuyu ele aldığımızda Nurettin Topçu diyor ki, maalesef diyor, bugün muallimin, yani öğretmenin aramızdaki yerinin yüksekliğini, vazifesinin geniş mesuliyetini ve bu mesuliyetin pek ağır olduğunu maalesef bugün gençlere değil, öğretmenlere hatırlatmak lüzumu duyuyoruz.
Ya.
Yani o yıllarda da öğretmenlerin bu noktadaki, evet, motivasyon, evet, düşüklüğüne işaret, evet, ediyor. Yani değerli öğretmenlerimiz, bizi dinleyen öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz, yani sivil toplumdaki eğitimci arkadaşlarımız kendilerine nasıl baktıkları o kadar önemli ki hocam. O kadar, evet, önemli ki. Yani bu bakış aslında alacağınız neticeyi belirliyor. Nurettin Topçu evine gelen çocukların takım elbise ve kravatla karşılayıp saat akşam 9'da 10'da bundan bahsediyoruz. Ayaklarına terliği niye veriyordu hocam? Bu adam sürgün yemiş bir adam. Üniversiteye kabul edilmemiş bir adam. Değer bilmemiş, değer bilinmiyorsa değer bilin, evet, değeri bilinmiyor, evet, yani. Sen Sorbon'daki, evet, hocalar aman burada kal gitme diyor. Ülkeye geliyorsun, kimse değer vermiyor sana. Ve ekonomik şartlar tahminim bugünkünden daha kötüydü, evet, o zamanlar.
Tabii.
Bu adam sabah akşamın saat 8'inde 9'unda ya da cumartesi günleri saat 10'da 11'de pazar günleri evine gelen çocuğa terliği verip takım elbise kravatla onları karşılamasının sebebi ne olabilir?
Ya.
Aslında şunu yapıyor.
Bir de ikram izzette bulunuyor.
Evet. Sen geleceğin başbakanısın. Sen geleceğin doktorusun, mühendissin, öğretmenisin. aslında onların o yaşına değil, gelecekteki pozisyonunu hayal ederek onlara muamele ediyordu. Değerli hissetmelerini sağlıyordu. Pigmalion etkisi dediniz ya hocam, evet. Yüksek beklenti yüksek performans doğurur. Sen ilgilendiğin öğrencilerin gelecekte böyle kişiler olacağına inanarak bu mesleğe yönelirsen, işte gravatla öğrenciyi karşılarsın, ayağına terliği verirsin.
Ayak ayaküstü atmadan onun karşısında da edeple oturursun.
Hiçbir öğrencisi topçunun yanlarında ayak ayak üstüne atıp oturduğuna şahit değiliz diyorlar.
Sandalye kaykıldığını da görmemişler.
Evet.
Şahit olmamış.
Evet.
Nasıl
şimdi
bir edep değil mi?
İşte bu
yaşı kendinden küçük, ilmini verdiği, yetiştirdiği talebesinin karşısında ayak ayaküstü atmadığı gibi sandalyesine kaykılık şöyle rahat bir oturma da gerçekleştirmemiş.
Evet.
Ne aklıma geliyor biliyor musun? Hazreti Ali radıyallahu anh'ın sözü. Çocuklarınıza asil insan muamelesi yapınız.
Aa, çok güzel.
Asil insan muamelesi. Goethe'nin bir sözü. Çocuklarınızı gelecekte nasıl olması istiyorsanız ona göre söyleyiniz, ona göre davranınız diyor. Gelecekte nasıl olmasını istiyor ve nasıl görmek istiyorsanız ona göre söyleyiniz, ona göre davranınız.
Evet.
İki özel cümle. Yani işte onu Nurettin Topçu'nun yaşamında görüyoruz değil mi? Asil insan muamelesi yapmak. Talebesine öyle davranmak.
Kesinlikle hocam.
Bu müthiş bir şey.
Kesinlikle. İşte yüksek beklenti, evet, yüksek bu performans dedikleri de bunu teori yapmış, evet, adamlar. Bu. Yani sen çocuğa yüksek beklentin olunca davranışını değiştiriyorsun. Muameleni değiştiriyorsun. Çocuk da hocasının kendisine bu ilgisini, alakasını, onunla dertlenmesini, onu kuşatma çabasını görünce çocuk da kendini toparlamaya başlıyor. Daha hocaya layık olayım, hocamın hüsnü zannına layık olayım, bu ilgisine layık olayım diye o da kendisini derlemeye, toparlamaya başlıyor. İşte biz öğretmenler bu konu böyle bakmamız lazım. Yani bizim, evet, toplum bilse, politikalar buna göre olsa bu işin başka bir boyutu. Ama kendi iç dünyamıza döndüğümüzde değerli hocam bu yönle bakmamız lazım. Ve öğretmenliği öyle bir görüyor ki hocam, siz de hep söylüyorsunuz, 40 yıl sınıfa girdim, mabede girdim, nasıl girdimse sınıfa da öyle, evet, girdim. Şimdi buradan insanlar şunu anlıyorlar: abdestsiz girmedi. Evet, bunu anlayabilirsiniz ama bu en kolayı. Esas buradan anlamak gereken başka bir şey var. Başka bir mana var. Sen mabede nasıl giriyorsun? Nasıl bilişsel bir seviyede gidiyorsun? Evet. Zihnini toparlamaya çalışıyorsun, konsantre olmaya çalışıyorsun, kendini ibadete vermeye
bedenini
çalışıyorsun.
Bedenini ve ruhunu hazırlıyorsun.
Bedenini ve ruhunu.
Abdestle bedenini hazırlıyorsun.
Evet, evet.
O ve ondan sonra ruhunu hazırlıyorsun ve o şekilde giriyorsun.
Ben Nurettin Topçu'nun 40 yıl sınıfa girdim, mabede nasıldır girdiysem sınıfa öyle girdim cümlesinden abdestli sınıfa girilmesini anlamanın yanlış ve eksik olduğunu düşünüyorum. Evet. Burada bu en kolayı, çünkü işimize geleni alıyoruz. Evet, yani evet, abdest sabah aldık, akşama kadar, öğlene kadar abdestli kalabiliriz.
Ama abdest ön hazırlık. Evet, işte. Planlama işte.
İşte aslında burada Nurettin Topçu şunu demek istiyor. Evet. Konsantre oldum.
Konsantre olma.
Çocuklardan, öğrencimden, dersten başka bir şey düşünmedim. Her bir hakkını vermeye çalıştım. Boş bırakmamaya çalıştım. Bunu söylemeye çalışıyor. Şimdi tabii ki bilişsel olarak ne kadar böyleyiz? Ya yani ben şeyi çok seviyorum hocam. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa ile ilgili şey var ya. Bursa'yı anlattığı, Yıldırım'ı, evet, Yeşil'i anlattığı. Ve diyor ki cetlerimiz, diyor, onu anlatırken inşa etmiyorlardı. İbadet ediyorlardı. Maddeye geçmesini ısrarla istedikleri bir ruh ve imanları vardı. Evet. Taş ellerinde canlanıyor, bir ruh parçası kesiliyordu. Siz hala Süleymaniye'ye gittiğinizde, hala Bursa'ya gittiğinizde oralarda ayrı bir hal yaşıyorsunuz. Ayrı bir duygu yaşıyorsunuz. İşte o maddeye geçmesini istedikleri ruhları vardı. Dedelerimiz, diyor, inşaat yapmıyorlardı oraları yaparken. Maddeye ısrarla geçmesini istedikleri bir ruhları vardı ve bunu geçirdiler oraya, diyor. Ve biz hala onların maneviyatıyla ayakta duruyoruz. İşte Nurettin Topçu'nun da sınıfa mabede girer gibi girmesi bu. Yani çocuklara aktarmak istediği bir heyecanı, evet, bir hissiyatı var yani. Bu konsantreyle bunu yapıyordu. Şimdi buradan bunu çıkarmamız lazım.
Mimar Sinan'ı şöyle tanımlıyorlar. Mimar Sinan kimdir? Taşa ruh veren insan.
Evet.
Şimdi Mimar Sinan taşa ruh vererek mabetler inşa ediyor ve günümüze kadar yaşıyor. Bir de Cenab-ı Hakk'ın ruh verdiği insanlara biz o ruhu zinde tutamıyoruz.
Evet.
Değil mi? Yani birisi taşa ruh veriyor. Biz ruh verilmiş insanoğlunun ruhunu zinde tutamıyoruz. Yani ya, o yaratılış gayesine uygun halde onu hayata hazırlayamıyoruz veya ahirete hazırlayamıyoruz. Böyle bir tezat var.
Evet.
Tabii Nurettin Topçu'nun bir de sizin de çok sık bildiğiniz bir şey var. Aslında burada bizi dinleyen eğitimciler için ve kendim için de şahsım için de büyük bir mihver cümle. Hayatta tabii çok yılgınlık, bıkkınlık olduğunda bazen hep hatırladığım cümle. Dünyada hiçbir fetih, evet, kaderin sırrına vakıf olanlar için sınıf kapısını açmak kadar şerefli değil.
Kesinlikle.
Ya öyle bir fetih ki, öyle bir kapı ki, o kapıyı öyle bir şerefle açacaksın ki dünyadaki İstanbul'un fethinin kapısını açmaktan daha şerefli, daha evla.
Neden hocam?
Neden biliyor musun? O sınıfa öyle bir açık zihinle gireceksin ki orada yetişen her bir çocuk ileride senin doktorun, evet, avukatın, valin, kaymakam olacak, senin karşına çıkacak.
Evet.
İyi yetiştirirsen senin kaderin olacak. Evet. Kötü yetiştirirsin de kaderin olacak. Öyle bir yetiştir ki şikayetlenme hakkın olmasın.
Kesinlikle.
Öyle bir gönül arala ki sen iyi insansan karşına iyi insanlar çıkacak. İyi kalbe dokunmuşsan o kader, sünnetullah, değil mi? O senin karşına o
hocam,
çıkacak.
Hocam bilgenin birine sormuşlar, düşman yaklaştı ne yapalım?
Evet.
Demiş ki okul yapalım demiş. Ya efendim düşman kapıda geliyor. Olsun demiş, bir dahakine daha hazır oluruz.
Ya.
Senin İstanbul'unu fetheden Fatih, işte sınıfın kapısını, en büyük fetih sınıfın kapısını açmaktır diyen hocaların öğrencisi. Abi. Eğitime, insana ve insana yetiştirmeye böyle bakan, o ders medresenin kapısını, okulun kapısını, bir kalenin kapısını açmak kadar kıymetli görüp buna odaklanan insanların yetiştirdiği bir çocuktu Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'u fethetti. Evet. Silsileyi böyle gerçekten ele almak lazım. O bilgenin şeyi gerçekten çok hoşuma, evet, gider yani. Bir dahakine daha hazır oluruz diyor.
Ya öyle bir hoca ki işte Akşemseddin, evet, başta olmak üzere Molla Gürel, mütevazi sahibi insanlar. İstanbul'un fethi gerçekleşiyor. Eba Eyyub el Ensari Hazretleri'nin mezarını bulmanı Cenab-ı Hak lütfediyor ona.
Evet.
Artık dünyanın en önemli şehrinde yaşamayı bırakıyor. Tekrar Akşemseddin,
evet,
Anadolu'ya dönüyor. Anadolu'da mütevazi hayatında inşa faaliyetini devam ettiriyor.
Evet, evet hocam.
Yani bu kadar da ya, mütevazilik.
Tabii işte.
Yani çok önemli bir şey. Yani çok, yani günümüzde kaderin sırrına vakıf olmak çok farklı bir şey. Bir de
tabii,
insanların nerede ihtiyaç olduğunu fark edip oraya doğru yönelmek.
Tabii.
İhtiyacın olduğu,
evet,
yere doğru gidebilmek. Çağrılan, tabii, yere gidebilmek.
Tabii. Tabii.
Yani biz bugün okul seçiyoruz, mekan seçiyoruz, il seçiyoruz. Değil mi? Kendi konforumuza göre konfor alanları oluşturuyoruz. Ama öyle çocuklar var ki kırda, köşede bizi bekliyor ama gidemiyoruz. Çekiniyoruz. Belki oradan dahiler çıkacak. Oradan işte fetih kapılarını açacak çocuklar oradan çıkacak. Belki kader beni oraya götürecek. Ama hocam, işte onlar düşünemiyoruz.
İşte ya, hocam
yapamıyoruz.
Bu işin burasına niye vurgu, evet, yapıyoruz? Şimdi muallim öğretmenlikle alakalı diğer şeyleri anlatacağız. Bir sürü uygulamaları, evet, var. Nasıl öğretmenlik yaptığıyla ilgili. Ama değerli dinleyenlerimiz, iş bir kere kafada bitiyor. Yani bunu bir iyi belirlememiz lazım. Onun için bu kısma vurgu yapıyoruz. Yani siz düşünsel olarak, zihinsel olarak mesleğinize nasıl yaklaşıyorsanız öyle netice alıyorsunuz. Ne diyor Mevlana? Sen düşünceden ibaretsin. Gül düşünürsen gülistan olursun. Evet. Diken düşünürsen dikenlik olursun. Yani bunun işte Gandhi'nin meşhur bir, evet, sözü var. Düşüncelerinize dikkat edin diye başlayan. Yani düşünceler çok mühim. Sen öğretmenlik mesleğine topçu gibi, mahiriz gibi yaklaşırsan bu düşüncelerle, o zaman mazeret de tanımıyorsun. En iyi eğitim yöntemlerini de buluyorsun. En problemleri de çözüyorsun. Çözüm odaklı bir insan oluyorsun. Ama mental tarafı iyi kurmadığın zaman, öğretmenlik mesleğine bakış açını iyi oturtmadığın zaman bizim sana anlatacağımız tekniklerin hiçbirinin bir anlamı yok. Çünkü mental taraf, zihinsel taraf zemini oluşturuyor. Mesleğe bakış açını oluşturuyor. Yani burayı çok çok iyi kavramak lazım. Ondan sonraki işte şu teknik, bu teknik, şu metot, bu metot, bunlar onun için çok önemli. Yani öyle bir öğretmen ki 1975 yılında emekli oluyor hocam. Ve emekli olacağı zaman lise müdürü kendisine diyor ki okul başlayacak, birkaç ay sonra emekli olacak. Hocam diyor, biz seni idare ederiz diyor. Nasıl olsa birkaç ay sonra emekli olacaksın diyor. Sen diyor şey yapma diyor, gelme okula diyor. Takıl diyor Nurettin Hoca, İstanbul Erkek Lisesi'nde.
Evet, evet.
Son öğretmenlik yaptığı yer bu. Evet. 1,5 ay sonra gidecek. Size programda hiç yer vermeyelim diyor. Ders yazmayalım size diyor. Nurettin Topçu diyor ki müdüre, ne münasebet efendim diyor. Ders vermek benim için zahmet değildir diyor.
Ya.
Son güne kadar ders vermeye devam edeceğim diyor. Son saatime kadar ders vermek istiyorum diyor. Lütfen programa derslerimi koyun diyor. Siz sınıfa girmeyi mabede girmek olarak İbadetle bütünleştirirseniz ibadetten kaçmak olarak görürsünüz bu tür bir muameleyi. Ve bunun peşine düşmezsiniz.
Ya onun için öğretmenlik ibadet vazifesiydi. Tabii. Yani.
Tabii. Bizim için de öyle olmalı hocam. Vallahi ben öyle bakıyorum yaptığım işe. Böyle çünkü insan yetiştiriyoruz ve ahlaklı insan yetiştirmek için becerebiliyoruz, beceremiyoruz başka ama motivasyonumuz ahlaklı insanlar olsun. Bu dünya daha güzel bir yer olsun. Yeryüzünü imar etme görevi veriyor Müslümanlara, inananlara Cenab-ı
Hak. Zaten emekli olduktan sonra da duramıyor zaten. Tabii. Yine okulun etrafında dolaşıyor.
Hocam o da çok dokunaklı bir şey. Emekli oluyor. Evet. Çöküyor hocam. Bakın bunu öğrencileri söylüyor. Yani emeklilik ona hiç yaramadı diyorlar.
Evet.
Hiç çok değişti diyorlar hocam. Moralmen. Çok üzüldü. Ve belli günler İstanbul Erkek Lisesi'nin bahçesine gidip öğrencileri seyrediyor. Ya hocam böyle bir öğretmenin başarılı olmaktan başka bir şansı var mı hocam işte. Ya? Başarı bunun için bir mecburiyet, kader yani. Sen mental olarak öğretmenliğe bu kadar aşık olursan, ben hep şunu söylüyorum. Mesleğe olan tutku. Başarılı olan insanların birinci özelliği bu. Mesleklerine aşkla bağlı bu insanlar. Selçuk Bayraktar niye fabrikada yatıyor şimdi bu adam yani?
Burada şöyle bir derse çıkarmak lazım. Mesleklerine bu şekilde aşkla, tutkuyla bağlı. Okulun bahçesinin dışından çocuklarını izleyen, bugün emekli olup hala böyle yaşam sürdürenler varsa, Milli Eğitim veya bizler bunlara şeyin içerisinde çocuklara sohbet edebileceği bir imkan, bir fırsat, bir şey oluşturmak lazım ki bunlar ciddi birikim.
Gerçekten. Bunları genç öğretmenlere tecrübe paylaşımı programları yaptırmak
programı
lazım.
Yapmak lazım. Mahrum bırakmamak lazım. Şimdi o aklıma geldi. Yani belki bu konuda mesleğine aşkla tutulmuş ve okulun zilini çaldığı zaman, zil çaldığı zaman ağlayan, duygulanan emekli öğretmenlerimizi ellerinden hürmetle, muhabbetle öpüyoruz. Bunlara bu imkanları da vermek vazifemiz aslında. Tabii. Bu çok kıymetli bir olay. Yani Nurettin Topçu evinin dışına çıkıyor ve sizin dediğiniz gibi İstanbul Erkek Lisesi'nin bahçesinde dolaşıyor, çocukları seyrediyor.
Ben bundan çok etkileniyorum. Yani. Mesela Nurettin Topçu diyor ki, emekli olmaktan sonra kır gezisinde hocam bakın işte kaç tane öğretmenimiz bugün kır gezisi yapıyor çocuklarda. Bir gün kır gezisindeyken diyor ki çocuklar emeklilikten sonraki en büyük hayalim nedir biliyor musunuz? Bakın ben bunu bir eğitimci gruba sordum bir eğitimde. Dedim ki emekli olunca ne yapmak istiyorsunuz? Düşünce dünyalarını öğrenmek için eğitim vereceğiz ekibe. İnanın hepsi de eğitimciydi. Kimi bahçe alacağım, köye gideceğim. Genelde hayaller buydu.
Evet.
Şimdi Nurettin Topçu'nun hayalini söylüyorum. En büyük hayalim ne biliyor musunuz diyor. Dağlar arasında yaşayanları dışında hiç kimsenin pek de önemsemediği, kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyde imam ya da müezzin olmak isterdim diyor.
Evet.
Oranın insanlarıyla halleşip onları irşad etmek isterdim diyor. Hayale bakın şimdi. Emeklilik hayali. Şimdi çoğumuzun emeklilik hayali bambaşka hocam yani.
Bundan dolayı bak Nurettin Topçu gibi insanlar için şöyle söylenir. Öğretmenin ve imamın emeklisi olmaz rahmetlisi olur.
Ya,
kimin için işte mesleğine aşkla bağlı olanlar için. Onlar için ömrünün sonuna kadar içtimai kulluk vazifesi devam ediyor. Yani sadece kulluk vazifesi değil içtimai kulluk. Derdi ne? Yine kimsenin geç olmadığı bir köyde imamlık yapmak, halleşmek ve onları irşad etmek.
Evet,
bir de Nurettin Topçu'nun kendisi biliyorsunuz felsefe öğretmeniydi.
Evet hocam.
Ama buna rağmen hayali ilk mektep hocası. Yani bugünkü tabirle ana sınıf öğretmeni oldu.
Hocam ben şimdi bunu da dillendirmek istiyorum madem açtınız.
Evet.
Bugün öğretmenlerde değer skalası oluşturulsa en kıymetli öğretmenler üniversite hocaları.
Evet.
Sonra lise, sonra ortaokul. Sınıf öğretmeni şahitlik bile Osman derler ya yani. Anaokul öğretmeni hiç esamesi okunmaz. Hatta çok yüksek puan alan bir çocuk anaokul öğretmeni olunca niye burayı yazdın derler filan. Ne kadar yanlış. Yani ben gerçekten hocam çok üzülüyorum. Bizim camiaların eğitimdeki temel eğitime bakış açılarına çok üzülüyorum.
Evet.
Yani gidin bakın bütün dindar kesim ya da öyle olduğunu iddia eden kesimin ürettiği eğitim hizmetlerine bakın hocam. Yani hep böyle üniversiteden aşağı doğru bir inme refleksi var. Çünkü daha kolay. İşletmesel olarak daha kolay. Kimse temel eğitimle ilgili bana bir tane Reggio Emilio, Maria Montessori gibi temel eğitimle ilgili geliştirilmiş yerli ve dini değerleri taşıyan bir program söyleyebilir misiniz
veya bu
hocam?
Bu programı inşa eden bir hoca, bilim insanı. Yok.
Söyleyemezsiniz hocam. Çünkü biz temel eğitime önem vermemişiz.
Vermemiş.
Bu şeyden de anlaşılıyor. Sınıf öğretmenini, anaokulu öğretmenini en düşük yerde görmemiz. Halbuki Nurettin Topçu, filozof, doçent de olmuş hocam. Diyor ki ilk mektep öğretmeni olmak isterdim. Çünkü Nurettin Topçu'nun gönlüne Mehmet Akif sevgisini koyan, Mehmet Akif'le ilgili yazılar yazdıran, Mehmet Akif'in düşünce dünyasından, üslubundan onu etkilendiren kişi ilkokul öğretmeni, sınıf öğretmeni Nafiz Bey. Evet, yani. Şiir okuyarak edebi derste o da, Mehmet Akif diye ders yaparak da değil. Mehmet Akif'in beyitlerinden derste okuya okuya çocuklara bunu aşılamış. Çok da hani böyle dindar bir adam da değilmiş bu Nafiz Bey baktığınızda. İşte sınıf öğretmeninin etkisini bilen bir insan en büyük yatırımı oraya yapar. Hocam evet, demiyor muyuz aldığımız bütün eğitimlerde 12 yaşa kadar olan evre insanın hayatında, 15 yaşa kadar olan evre insanın hayatındaki en önemli evre. En
burada
kıymetli dönem.
Nurettin Topçu'nun bu temel eğitim dediğimiz ilkokula, okul öncesi ilkokula bakışı da çok manidar. Oraya eğitimin kalbin eğitildiği kısmı var bak.
Evet. Duygu eğitimi.
Evet. Duygu eğitimi.
Evet.
Kendisi de bu merhamet abidesi olan, ahlakın öncüsü olan Nurettin Topçu bu kademede orayı tercih etmesi gerçekten kişilik özellikleriyle de karakteriyle de çok uyumlu. Çünkü merhamet bir sınıf öğretmeninin doktora benzetiyor. Diyor ki onun bir sınıf öğretmeni olarak doktora benzettiği sınıf öğretmeninin çocuklara vurabileceği ilk aşı, vuracağı ilk aşı merhamet aşısıdır diyor. İlk aşı. Merhamet aşısı. Bu da çok kıymetli bir şey. Yani bu merhamet aşısından sonra hürmet aşısı gelir. İkinci sırada diyor. Hürmet. Evet. Bugün tabiri saygı. Yani evet. Dolayısıyla kalbin eğitildiği olarak baktığı ilkokul öğretmeni veya ilk mektep öğretmeni olmak yani Nurettin Topçu'nun kişiliği ve kadişeğine de tabii, karakterine çok uygun. Tabii. Ama bir o kadar da günümüzde o kademenin ne kadar önemli olduğu vurgusu
tabii,
var burada.
Tabii,
gerçekten siz ifade
tabii,
ettiğiniz gibi.
Estağfurullah. Evet. Tabii. Ya, süremiz de daralıyor. Süremiz bir de konuya daralıyor, evet, temas edip isterseniz toparlanabilir.
Bence toparlayalım inşallah.
Hocam şu da çok önemli. Öğretmenliğe temel bakış açımızda burası çok mühim. Nurettin Topçu, bugün de Milli Eğitim Akademiler konuşuluyor. Evet, evet. O toplantılarda da gündeme getirilebilir bu konu. Nurettin Topçu üniversiteden mezun olmuş, öğretmen okulundan hatta ifade aynen böyle. Üniversiteden ya da öğretmen okulundan mezun olmuş bir gencin hemen ertesi gün bir sınıfta öğretmen olarak görevlendirilmesine şiddetle karşı çıkıyor. Evet. Ve diyor ki Nurettin Topçu, öğretmenlik bir usta çırak ilişkisidir diyor. Ben böyle inanıyorum diyor. Yani mektepte 4 yıl 5 yıl okudun, öğretmen oldun, böyle bir şey mümkün değil. Öğretmen tecrübe edilerek, uygulama yoluyla iyi bir öğretmen olursun. Nasıl doktor, doktor ya, kaç bizim tane hasta gördüyse tabii ona göre kıymet de görüyor ya hocam. Aslında öğretmen için de bunu
Sağlık
söylüyor.
Sağlık Bakanlığı'ndaki doktor asistan ilişkisini ve usta çırak ilişkisini bugün bozmaya çalışıyorlar ama hala dik duruyor. Bu ilişkiyi bizim öğretmenlik mesleğine koyuyor olmamız lazım. Yani gerçekten mezun olmuş ama öğretmen lisesinden ama üniversite mezun olmuş bir aday öğretmene birden sorumluluk yüklemeden tedrici sorumluluk diyor ya.
Evet.
Kademeli kademeli, evet, ısındıra ısındıra
evet,
vermek lazım.
Evet, evet, evet.
Hatta dezavantajı şu, biz bu tip öğretmenleri, mezun olan öğretmeni hemen köye gönderiyoruz. Hı hı. Önünde hiç rehber öğretmen yok, rol model öğretmen yok. Kırsal kesimde garibanım tek başına didişiyor. Önce birkaç sene şehirde en iyi öğretmenlerin, en iyi muallimlerin yanında yetişecek. Usta çırak ilişkisiyle belli bir seviyeye gelecek. Tedirgin sorumlu olacak. Sonra köye göndereceğiz. Köydeki kesin öğretmenliği tadacak. Orada destek olacağız. Kim destek olacak abi? İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü.
Evet.
Onlar da onun baş öğretmeni orası.
Evet.
Bizim ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve üst yöneticilerimiz öğretmeni yalnız bırakıyorlar.
Tabii.
Kaymakamımız yalnız bırakıyor.
Evet.
Yani eğer onlar genç öğretmenlerimize o kırsal kesime sahip çıksalar, yetişmiş öğretmenin heyecanıyla geliyor çünkü. Öyle bir heyecanla atanıyorlar ki vatan sevgisiyle atanıyorlar. Ama karşısına çıkan engeller onları çabucak çökertiyor.
Tabii.
Sonra ne oluyor? İlk 5 yılda mesleği bırakmak isteyen öğretmenler çıkıyor. İşte bugün onu konuşuyoruz.
Tabii.
O üstü raporları yansıyan bir durum.
Tabii, tabii.
Türkiye'de de bu vaka gerçek.
Tabii ki.
İlk 5 yıldan sonra diyor ki yok ben yanlış meslek seçmişim diyor. Hemen başka bir işe girmeye teşebbüs etmeye çalışıyorlar.
Tabii. Hocam ben eğitim fakültesindeki gençlerle sık sık bir araya geliyorum. Pırıl pırıl çocuklar.
Evet.
Bunlar girdikleri ortamda bozuluyorlar. Yani evet, bu çocuklar hiç kabahat bulunamaz dediğiniz çok doğru. Okul müdürleri, ilçe milli eğitim, il milli eğitim müdürleri mesleğe yeni atanan gençlerle çok ayrı ilgilenmeliler. Çok ayrı ilgilenmeliler. Yani bunu da anlayamıyorum. Bu ilginin önündeki engel nedir ki yani? Mesela zaman zaman yeni atanan öğretmenlere konuşmalara çağırıyorlar bizi. En zevkle yaptığım konuşmalar onlar oluyor. Evet. Çünkü çocuklar daha mesleğin başında. Yani bakıyor etrafına yani. Bakıyor kim gibi olacağım ben. Model arıyor kendisine. O da öğretmenler odasında borsa, arsa, ticaret ya da başka bir modelleri görünce hep böyle negatif eleştirel dilleri görünce o da onlar gibi oluyor. Hadi bir diren, iki diren, üç diren. direnemiyor, onlara dönüşü veriyor. Dolayısıyla bu yeni atanan gençlerimizin özellikle çok sahip çıkılması lazım
ben
bu çocuklara.
Ben bir kere kaymakam olsam abi, belki şu an eğitimci olduğum için belki böyle düşünüyorumdur. Küçük ilçelerde çok fazla büyük sorunlar çıkmaz. Ne yaparım? Eğitimcilerle çok vakit geçiririm.
Tabii.
Onların kaldığı öğretmenler evine giderim. Evlerini ziyaret ederim. Yani birinci önceliğim cami imamları ve öğretmenler olur. Onlarla hemhal olurum. Onlarla toplumu anlamaya çalışırım. Birlikte bir şey yürütmeye çalışırım. Yani bu çok kıymetli bir şey.
Kesinlikle hocam.
Yani kaymakam üst yönetici olarak öğretmene destek verdiğinde o gencecik öğretmen hayatında belki hiç kaymakamlığı yanına gelmemiş. Halen öyle, günümüz çağında da öyle abi. Kaç tane genç kaymakamı tabii, görüyor yani? Tabii kaç ki, tane genç valiyi görüyor?
Tabii ki. Tabii.
İnan öğrenme iştiyakı, hevesi, keyfi artar.
Kesinlikle hocam. Desteklenmeli. Evet. Yani desteklenmeli. Değer verilmeli. Değer verilmeli. Değerli hissettirmeli.
Evet. Evet. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Sayılı zaman çabucak geçiveriyor tabii ki. Hele sohbette tatlı olunca İdris Bey'le, Allah razı olsun. Dinle sağlık, ağzına sağlık. Ben de müstefit oluyorum kendi bu müzakereden, sohbetten. Allah razı olsun. Bugün Eğitim Dünyası programında yine Nurettin Topçu'ya göre muallimlik meselesini konuşmaya, dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Tabii mesele çok derin. Eğitimin temel unsuru muallimlik. Muallimi ihya ettiğimizde toplumlarda ihya olacağını kesinlikle biliyoruz. Bir öğretmen çok kıymetli, çok değerli. Her şey bir öğretmenle başlar. Bu gerçekten çok önemli bir söz. Biz de ülkemizde kendisini çok değerli hisseden, sınıfındaki çocuklara dokunan, dokunmak için çaba sarf eden, bütün engellere rağmen her bir çocuğun gönlüne kazanmaya çalışan, bir gönül oluşturmaya çalışan kıymetli öğretmenlerimizi ellerinden öpüyor. İyi ki varlar diyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.